Ayrım 7.
Reggie Jackson niçin tüm Ekim koşularını kazanmıştır? Lady Bird ve Jerry West NBA'deki o esrarengiz şut atma yeteneklerini nasıl geliştirmişlerdir? Onlar baskının en üst düzeye çıktığı anlarda ihtiyaç duyduklarında en iyi duruma gelme yeteneğine sahiptirler. Çoğu kişinin aradığı şey durum değişikliğidir. Onlar mutlu, neşeli, coşkulu ve ilgi odağı olmak isterler. Hayal kırıklığı, kızgınlık, dağınıklık, sıkıntı hissederler. Peki birçok kimse bu durumda ne yapar? Kendi içlerinde yeni bir temsil oluştursun diye hemen televizyonu açarlar. Çünkü böylece bir şeyler görüp gülebilirler. Artık onlar karmaşık bir durumda değildirler. Dışarı çıkar, bir şeyler yer, sigara içer ya da uyuşturucu kullanırlar. Onlar daha pozitif bir konu üzerinde durmalıdırlar. Bu yaklaşımlardaki tek unsur, sonuçların yani sorunların sona ermemesidir. Televizyon kapandığında onların yaşamlarına ilişkin iç temsilleri eskisi gibi olacaktır. Onlar uyuşturucu aldıktan ya da çok yemek yedikten sonra yine sorunlarını hatırlayacaklar ve kendilerini kötü hissetmeye başlayacaklardır. Sadece geçici bir durum değişikliğinin fiyatını ödemişlerdir. Bu kitap size uzun dönemde ek sorunlar yaratan dışsal araçların kullanımına gerek kalmadan iç temsilinizi doğrudan doğruya nasıl değiştirebileceğinizi gösterecektir. İnsanlar niçin uyuşturucu kullanırlar? Kollarına iğne batırmayı sevdiklerinden değil, deneyimi ve başka türlü bu duruma nasıl ulaşabileceklerini bilmedikleri için uyuşturucu kullanmaktadırlar. Aşırı derecede uyuşturucu kullananlar, ateş yürüyüşünden sonra bu alışkanlıklarından vazgeçtiler. Çünkü aynı yüksekliğe ulaşmanın çok daha güzel bir modeli onlara verildi. Bu çocuklardan bir tanesi 6,5 yıldır eroin kullandığını ve ateş yürüyüşünden sonra bıraktığını açıkladı ve seminerdeki gruba "Artık bitti, bu kömürlerin öbür tarafında hissettiklerime çok yakın hisler verse bile iğnenin benim için artık bir anlamı yok" dedi. Bu onun düzenli olarak ateş yürüyüşü yapacağı anlamına gelmez. O düzenli olarak bu yeni duruma ulaşmak zorundadır. İmkansız olduğunu düşündüğü bazı şeyleri yaparak kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacak yeni bir model geliştirdi. Mükemmelliği başaranlar beyinlerinin en becerikli kısımlarına ulaşarak ondan yararlanmada usta olanlardır. Onları diğerlerinden ayıran budur. Bu bölümden hatırda kalması gereken ana konu, durumunuzun korkunç bir güce sahip olduğu ve bu gücü kontrol edebileceğinizdir. Önünüze gelenlerle yetinmek zorunda değilsiniz. Yaşam deneyimini nasıl temsil edeceğimizi önceden belirleyen bir faktör vardır. Bu faktör kendi kendimize dünyayı temsil etme şeklimizi süzgeçler. Bu faktör belirli koşullarda tutarlı olarak ne tür durumlar yaratacağımızı belirler. O en büyük güç olarak biliniyor. Gelin birlikte onun sihirli gücünü araştıralım. Bölüm 4. Mükemmelliğin doğuşu, inanç. İnsan inandığıdır. Anton Çehov. Norman Cousins, Bir Hastalığın Anatomisi adlı ilginç kitabında, 20. yüzyılın büyük müzisyenlerinden biri olan Pablo Casals'ın yararlı bilgilerle dolu hikayesini anlatır. Bu inanç ve mükemmelliği tekrar edebilmenin bir hikayesidir ve hepimiz bundan ders alabiliriz. Büyük müzisyenle 90. doğum gününden önce buluşan Cousins, 90 yaşındaki ustanın o günkü halini kısaca aşağıdaki şekilde anlatmaktadır. Yaşlı adamı güne başlarken seyretmek bile insana acı veriyordu. Vücudunun zayıflığından ve eklem iltihabından o kadar güçsüz kalmıştı ki, elbiselerini giyerken bile başkalarının yardımı gerekiyordu. Zor nefes alması ciğerlerinden de rahatsız olduğunu gösteriyordu. Yürürken ayaklarını sürüyor, kafasını ve omuzlarını dik tutamıyordu. Elleri şiş ve parmakları kilitliydi. Her şey çok yaşlı ve çok yorgun bir adam tanımına uyuyordu. Casals kahvaltıdan önce diğer müzik aletlerine göre ustalığının doruğuna eriştiği piyanoya doğru gitti. Piyanonun sandalyesine büyük bir güçlükle oturdu. Şiş ve kilitli olan parmaklarını piyanonun tuşlarına büyük bir güçlükle yerleştirdi. Kazals ellerini tuşlara yerleştirdikten sonra mucize kabilinden bir şeyler olmaya başladı. Birdenbire bütünüyle değişik bir insan oluvermişti. Gözünün önünde gerçekleşen bu değişiklik Kazan'ı şaşırttı. Harekete ve çalışmaya başlayabilecek şekilde becerikli duruma geçti ve fizyolojisini değiştirdi. Vücudu ve piyanoyla ürettiklerini ancak sağlıklı, kuvvetli, esnek bir piyanist gerçekleştirebilirdi. Kazan'ın belirttiği gibi parmakları yavaş yavaş açıldı ve tomurcukların güneşe dönmesine benzer bir biçimde tuşlara ulaştı. Kamburu düzeldi, çok daha rahat nefes alıyormuş gibi görünüyordu. Düşüncesini piyano çalma üzerinde yoğunlaştırması, durumunu ve dolayısıyla vücudunun etkinliğini bütünüyle değiştirdi. Bach'ın Waldtemperierte klavyerini büyük bir duyarlılık ve kontrolle çalmaya başladı. Sonra Brahms'ın konçertosunu çalmaya başladığında parmakları tuşların üzerinde dans eder gibi oynuyordu. Kazan'a göre tüm vücudu müzikle yoğrulmuş gibi görünüyordu. Sert ve kıvrık parmaklar gitmiş, yerine esnek, zarif, sağlıklı parmaklar gelmişti. Piyanonun başından ayrılırken, piyanonun başına gelen adamdan çok farklı bir görüntüsü vardı. Kuvvetli ve dik bir şekilde ayağa kalktı, hiç yalpalamadan yürüdü. Kahvaltı masasına oturdu ve sıhhatli bir şekilde kahvaltı yaptı. Daha sonra yürüyüş yapmak için sahile çıktı. İnanç, din ya da doktrinlerin anlatımında çok kullanılan bir kavramdır. Bu nedenle inanç deyince genellikle akla dini ya da doktriner inançlar gelmektedir. Fakat en temel anlamda inanç, yaşama anlam kazandıran ve yön veren, yönlendirici bir itikat, yargı, hırs ya da prensiptir. Yararlanabileceğimiz sınırsız sayıda uyarıcı vardır. İnançlar, dünyayı algılamanız için önceden düzenlenmiş, organize edilmiş süzgeçlerdir. İnançlar, beynin komutanları gibidir. Bir şeyin doğru olduğuna benzeşimli olarak inanmamız, bu nesnenin nasıl temsil edileceğine ilişkin bir komutun beynimize gönderilmesi gibidir. Kazals, müzik ve sanata inanmıştı. Onun yaşamına güzellik, düzen ve anlam veren ve hala günlük mucizeler yaratan bu inançtır. Çünkü o sanatın üstün gücüne inanıyordu. Nasıl gerçekleştiğini anlamak çok zor da olsa bu inanç onu güçlendiriyordu. Yaşlı ve yorgun adama her gün canlılık veren bu inançtır. En geniş anlamda onu yaşatan bu inançlarıdır. John Stuart Mill, inançlı bir kişinin gücü sadece ilgisi olan 99 kişinin gücüne eşittir demişti. İnançların mükemmelliğe giden kapıyı açmalarının kesin nedeni budur. İnançlar sinir sistemine doğrudan gönderilen emirlerdir. Bir şeyin gerçek olduğuna inanırsanız tam olarak onu gerçek kabul eden bir duruma girersiniz. Etkili kullanıldıklarında inançlar iyi bir yaşamın yaratılmasında en güçlü araçlar olabilir. Diğer yönden inançlar güçlendirici oldukları kadar eylemleri kısıtlayan zayıflatıcılar da olabilirler. Dinler tarih boyunca milyonlarca insana daha önce gerçekleştiremeyeceklerini düşündükleri şeyleri başaracak gücü kazandırmıştır. İnançlar içimizin derinliklerindeki kaynaklara ulaşmamıza yardımcı olurlar ve bu kaynakları istediğimiz sonuçları destekleyecek şekilde yaratır ve yönlendirirler. İnançlar amacımıza giden yolda haritamız, pusulamız ve amacımıza ulaşabilmeyi garantileyen aracımızdır. İnançlar ve onlardan yararlanma yeteneği olmazsa, insanlar bütünüyle güçsüz kalabilirler. Böyleleri motorsuz ve dümensiz deniz araçlarına benzerler. Yol gösterici güçlü inançlara sahip olursanız, eyleme geçme ve yaşama istediğiniz şekilde bir dünyayı yaratma gücüne sahip olursunuz. İnançlar ne istediğinizi görmenize ve onu elde etmenize yardımcı olacaktır. Gerçekte insan davranışlarını yönlendiren kuvvetler arasında inançtan daha güçlüsü yoktur. Özünde insanlık tarihi, insan inancının tarihidir. İster Hazreti İsa, ister Hazreti Muhammed, ister Kopernik, ister Kolomb, ister Edison, isterse Einstein olsun, insanlık tarihini değiştirenler, inançlarımızı değiştiren insanlardır. Davranışlarımızı değiştirmek için yola kendi inançlarımızla çıkmak zorundayız. Mükemmelliği modellemek istiyorsak, mükemmelliğe ulaşanların inançlarını modellemeyi öğrenmeliyiz. İnsan davranışı hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, yaşamımız üzerinde çok büyük etkisi olan insan inançları hakkında da o kadar çok şey öğreniriz. Birçok yönden bu güç, sahip olduğumuz mantıksal modelleri reddeder. Fakat fizyoloji düzeyinde bile açık olarak görüldüğü gibi inançlar, benzeşimli iç temsiller, gerçeği kontrol eder. Kısa bir süre önce şizofreni üzerinde çarpıcı bir çalışma yapıldı. Örnek olaylardan birinde çift kişilikli bir kadın vardı. Olağan durumda kan şekerinin düzeyi normaldi. Fakat bir şeker hastası olduğuna inandığında fizyolojisi bütünüyle bir şeker hastası fizyolojisine dönüşüyor, inancı gerçeği oluyordu. Benzer şekilde hipnotik trans halinde bulunan kişilere kızgın demir parçası olduğu söylenen buza dokundurtularak çok sayıda deney yapılmıştır. Temas noktasında daima su toplanması olmuştur. Burada etkili olan gerçek değil, hiçbir sorgulamaya uğramadan doğrudan sinir sistemine ulaşan inançtır. Basit anlatımla beyin kendisine ne söylenirse onu yapar. Çoğumuz plasebo denilen, ilaç olmadığı halde hastaya ilaçmış gibi verilen boş hapların etkisini biliriz. Aktif hiçbir özelliği olmayan bu boş hapların yapılan deneylerde hastalar üzerinde çoğu kez kesin etkiler yaptığı görülmüştür. Hastalıkları ortadan kaldırmada inancın gücünü öğrenen Norman Cousin, "İnançlar her zaman sadece gerekli değildir. İnanç aynı şekilde her zaman iyileştiricidir." şeklinde bir sonuca ulaşmıştı. Kanayan ülserleri olan bir grup hasta üzerinde çarpıcı sonuçlar veren bir plasebo çalışması yapılmıştır. Hastalar iki ayrı gruba bölündüler. Birinci gruba hastalığı kesinlikle iyileştirecek yeni bir ilaç verildiği açıklandı. İkinci gruptakilere etkileri hakkında çok az şey bilinen bir ilacın kendilerine denenmek üzere verildiğini söylediler. İlk grupta hastaların %70'inde önemli oranda bir iyileşme görüldü. İkinci grupta bu oran sadece %25'ti. Her iki gruba da tıbben hiçbir özelliği olmayan boş ilaçlar verilmişti. Aradaki tek fark inanç sistemlerinin kabulüydü. Zararlı etkileri bilinen inançların verildiği insanlar üzerinde yapılan çalışmalar daha da çarpıcıdır. Bu hastalara zararlı ilaçların kendilerinde olumlu sonuçlar vereceği söylendiğinde, gerçekten onlar üzerinde bu ilaçların neden olduğu hiçbir hastalığa rastlanmamıştır. Doktor Andrew Wilde, çalışmalarında uyuşturucunun hemen hemen uyuşturucu kullananların beklentileriyle aynı etkiler gösterdiğini bulmuştur. O, bir doz amfetamin verilen bir kişinin kendisini yatışmış ya da barbiturat verilen kişinin kendisini uyarılmış hissedebileceğini keşfetti. Wilde, ilaçların sihri içeriğinde değil, ilaçları kullananların zihninde yatar şeklinde bir sonuca ulaştı. Tüm bu örneklerde sabit olan şey sonuçların en çok inanç tarafından etkilenmesidir. İnançlar da beyin ve sinir sistemine gönderilen tutarlı benzeşimli mesajlardır. İnancın gücünü gösterdiği tüm süreçlerde anlaşılmayacak bir sihir falan yoktur. İnanç davranışlarımızı yöneten bir iç temsilden yani durumdan başka bir şey değildir. Onun bir işi ya da diğerini başarmak için güçlendirici bir inanç olması mümkündür. Diğer yönden o bizi sınırlandıran açık olarak izlenemeyen başarılı bir zayıflatıcı inanç da olabilir. Başarıya inanırsanız o sizi başarmak için güçlendirecektir. Başarısızlığa inanırsanız o mesajlar sizi başarısızlığa yönlendirecektir. Bir şeyi yapabileceğinizi ya da yapamayacağınızı söylediğinizde her iki durumda da haklı olduğunuzu unutmayın. Her iki inanç da büyük güce sahiptir. Sorun hangi tür inançlara sahip olmak sizin için en iyidir ve bunlar nasıl geliştirilir sorunudur. Mükemmelliğin doğuşu inançlarımızın çeşitli seçeneklerden bir tanesi olduğunun farkına varmakla başlar. Genellikle böyle düşünmeyiz fakat inanç bilinçli bir seçim olabilir. Sizi destekleyen ya da sınırlayan inançları seçebilirsiniz. İşin sırrı başarıyı ve istediğiniz sonuçları destekleyecek inançları seçmek ve sizi geriye götürecek olanları elemektir. Buradaki en büyük yanlışlık kişilerin genellikle durağan entelektüel bir kavram gibi gördükleri eylemle sonuçları birbirinden ayıran inanca sahip olmalarıdır. Hiçbir şey gerçeğe bu kadar uzak olamaz. İnanç kesin olarak mükemmelliğe açılan bir koridordur. Çünkü ondan ayrı ve ona karşı durağan kalan hiçbir şey yoktur. Potansiyelimizin ne kadarına ulaşabileceğimizi belirleyen inancımızdır. İnançlar fikir akımlarını açabilir ya da durdurabilir. Aşağıdaki koşulları gözünüzde canlandırın. Birisi sizden tuz ister ve siz de diğer odaya giderek tuzun nerede olduğunu bilmiyorum dersiniz. Birkaç dakika tuzu arar ve birilerini yardıma çağırırsınız. Sonra bir diğer kişi yanınıza gelerek tam karşınızdaki rafta bulunan tuzu alır ve niçin dikkatli bakmıyorsun? İşte tuz tam karşında duruyor. Orada bir yılan olsaydı şimdiye kadar seni çoktan ısırmıştı der. Tuzun nerede olduğunu bilmiyorum dediğinizde beyninize tuzu görmemek için emir vermiş oluyorsunuz. Psikolojide buna skotoma adı verilir. Söylediğiniz, gördüğünüz, işittiğiniz, hissettiğiniz, tattığınız ya da kokladığınız tüm deneyimlerin beyinde depolandığını unutmayın. Benzeşimli olarak hatırlayamayacağınızı söylediğinizde siz haklısınız. Benzeşimli olarak yapabileceğinizi söylediğinizde beyninizin ihtiyaç duyduğunuz cevabı verecek potansiyele sahip kısmına giden yolun açılması için sinir sisteminize emir vermiş oluyorsunuz. Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. Virgil. Bu nedenle inançların ne olduğunu tekrarlamakta fayda vardır. Onlar kendimizle tutarlı bir şekilde iletişimimizi süzgeçleyen, algılamayı yapabilmek için önceden şekillendirilmiş, önceden organize edilmiş yaklaşımlardır. İnançlar nereden kaynaklanmaktadır? Niçin bazıları kendilerini başarıya giden yolda destekleyici inançlara sahipken, diğerleri başarısızlığı destekleyecek inançlara sahiptir? Mükemmelliği besleyen inançları modellemeye çalışıyorsak, öncelikle bu inançların nereden kaynaklandığını bulmak gerekir. Birinci kaynak çevredir. Burası başarının başarıyı, başarısızlığın başarısızlığı beslediği bir girdapta, oyunun acımasızca oynandığı yerdir. Kenar mahalle yaşamının asıl kötü yanı günlük hayal kırıklıkları ve yoksulluklar değildir. İnsanlar bunların üstesinden gelebilir. Asıl kabus çevrenin inançlar ve hayaller üzerindeki etkisidir. Gördüklerinizin hepsi başarısızlık ve çaresizlikse, başarınızı besleyecek iç temsilinizi oluşturmak çok zordur. Geçen bölümde belirttiğimiz gibi, modellemenin tutarlı bir biçimde yapılan bir şey olduğunu unutmayın. Zenginlik ve başarı içinde büyürseniz, zenginlik ve başarıyı kolayca modelleyebilirsiniz. Fakirlik ve çaresizlik içinde büyürseniz, modeliniz ancak bu çevrede var olanlardan seçilebilecektir. Albert Einstein, sosyal çevrenin ön yargılarından farklı fikirleri kendine güvenerek açıklama yeteneğine sahip çok az kimse vardır demişti. İnsanların çoğu böyle fikirleri oluşturma yeteneğine bile sahip değildir. Üst düzey modelleme kurslarımdan birinde büyük şehirlerde sokakta yaşayan insanlarla bir alıştırma yapıyoruz. Onları getirerek inanç sistemlerini ve zihinsel stratejilerini modelliyoruz. Yiyecek ve büyük miktarda sevgi sunarak ve arzu ederlerse yaşadıkları yerde kendilerini nasıl hissettikleri, niçin bu şekilde inandıkları gibi yaşamlarıyla ilgili konuları gruba anlatmalarını istiyoruz. Sonra büyük fiziksel ya da duygusal trajedileri olmasına rağmen başarılı olan kimselerle onları karşılaştırıyoruz. Son günlerde yaptığımız toplantılardan birisine 28 yaşında kuvvetli, zeki, fiziği düzgün ve yakışıklı bir adam getirmiştik. W. Mitchell en azından görünüşte yaşamını değiştirebilmek için ondan çok daha az kaynağa sahip olmasına rağmen mutlu yaşıyorken neden o mutsuz bir şekilde sokakta yaşıyor? Mitchell neşeli bir yaşam üretmek için büyük güçlükleri yenen model kişilerin bulunduğu bir çevrede yetişmişti. Bu onda bu yaşamı onlar gerçekleştirdiğine göre benim de gerçekleştirebilmem mümkündür inancının yerleşmesine neden oldu. Bunun tam tersine John adlı bu genç adam böyle modellerin olmadığı bir çevrede büyüdü. Annesi bir fahişeydi, babası ise adam vurmaktan hapiste yatıyordu. 8 yaşındayken babası ona eroin içirtmişti. Yaşadığı çevrenin nelerin mümkün olabileceği konusunda, ki bu canlı kalabilmenin çok az ötesinde olan bir şeydir, çalarak, sokakta yaşayarak, acılarını uyuşturucuyla gidermeye teşebbüs ederek bu yaşamın nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin inançları üzerinde kesinlikle rolü olmuştur. Dikkat etmezse herkesin hakkını yiyeceğine, kimsenin kimseyi sevmediğine ve benzeri konulara inanmıştı. O akşam bu adamla birlikte çalışarak inanç sistemini değiştirdik. Sonuç olarak artık bir daha sokaklara dönmedi. O geceden bu yana uyuşturucu kullanmıyor. Bir işte çalışıyor ve yeni arkadaşlarıyla, yeni inançlarla, yeni bir çevrede yeni sonuçlar üretiyor. Chicago Üniversitesi'nden Dr. Benjamin Bloom, çok başarılı yüz atlet, müzisyen ve öğrenci üzerinde çalıştı. Bu dahilerin çoğunluğunun başlangıçta büyük zeka pırıltıları göstermediklerini görünce hayretler içinde kaldı. Çoğunluğu aşırı dikkatli, gösterilen yolda ilerleyerek ve destek görerek işe başladılar ve sonra gelişmeye başladılar. Onların kendilerine özgü olabilecek inançları açık olarak görülen zeka işaretlerinden önce gelmişti. Çevre inancın tek başına en güçlü yaratıcısı olabilir, fakat inancı yaratan başka kaynaklar da vardır. Aksi olsaydı sadece zenginler zenginliği, fakirler de fakirliği bilir ve hiç kimse orijinal durumunu değiştiremezdi. Gerçekte diğer deneyimler ve inancın doğuşunu sağlayabilecek başka yollar da vardır. Küçük ya da büyük olaylar inancın gelişmesine yardım edebilir. Herkesin hayatında kesinlikle unutamayacağı belirli olaylar vardır. John F. Kennedy'nin öldürüldüğü gün neredeydiniz? Hatırlamak için yeterince yaşlıysanız eminim ki o gün nerede olduğunuzu bilirsiniz. O gün birçok insanın dünya görüşünü sonsuza dek değiştirdiği bir gündü. Benzer şekilde çoğumuzun beyninde sonsuza kadar yer edecek bu tür etkileri olan örneklere ilişkin deneyimleri vardır. Bunlar inançlarımızı şekillendiren ve dolayısıyla yaşamımızı değiştirebilen türde deneyimlerdir. 13 yaşındayken hayatta neler yapabileceğimi araştırıyordum ve spor yazarı olabileceğime karar verdim. Bir gün gazetede Howard Cosell'ın büyük bir yerel mağazada yeni kitabını imzalayacağını okudum. Spor yazarı olacaksam profesyonellerle röportaj yapmaya başlamam gerekir diye düşündüm. Niçin yüksekten başlamayayım? Okuldan çıktım, ödünç bir teyp aldım ve annem arabasıyla beni mağazaya bıraktı. İçeriye girdiğimde Cosell ayrılmak için ayağa kalkıyordu. Paniğe kapıldım. Çevresi onun son yorumunu alabilmek için mücadele eden röportajcılarla doluydu. Her nasılsa röportajcıların kollarının arasından geçerek Cosell'e yaklaştım. Yıldırım hızıyla ne yaptığımı anlatarak kendisiyle kısa bir röportaj yapmak istediğimi söyledim. Diğer röportajcılar beklerken Cosell benimle kişisel bir röportaj yaptı. Bu deneyim neyin mümkün olduğu, kime yaklaşılabileceği ve istemenin ödüllerinin ne olduğu hakkındaki inancımı değiştirdi. Cosell'den aldığım cesaretle günlük bir gazetede yazmaya başladım ve böylece iletişim alanındaki kariyerimi geliştirdim. İnancı geliştirmenin üçüncü yolu bilgidir. Bilginin bir şekli doğrudan deneyimle kazanılır. Diğer şekli ise okuyarak, film ve diğerlerinin görüntülediği şekilde dünyayı izleyerek elde edilir. Çevrenin kısıtlayıcı zincirlerini kırmanın en önemli yolu bilgidir.